Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza bir haftalık aranın ardından tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Hocamız yine biraz uzaklardan bize seslenecek inşallah. Hocamıza özlemimiz her geçen gün artıyor. Allah nasip ederse haftaya buluşacağız. Malumunuz geçtiğimiz haftalarda Ayasofya'nın açılışı üzerine bir iki program konuşmuştuk. Ayasofya'nın açılışıyla ilgili olarak Türkiye'de halifelik meselesi de gündeme getirildi. Ve bu aralar özellikle son 1-2 haftadır halifelik konusu da tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi tartışılıyor. Bu programımızda biraz halifelik konusunu, kavramını ve tarihçesini masaya yatırmaya çalışacağız değerli hocamızla. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba İbrahim Bey. Bütün dinleyicilerimizi ben de en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu özlem tabii ki karşılıklı. İnşallah bu zor günler geçtikten sonra tekrar stüdyoda birlikte program yapmayı ben de arzu ediyorum.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi malumunuz hocam Ayasofya'nın açılışı sırasında Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş hutbeye çıktı minbere ve elinde kılıçla hutbe okudu. Ali Erbaş'ın geçtiğimiz programda yanılmıyorsam konuşurken siz demiştiniz orada asıl önemli olan iki yeşil sancaktır. Bu halifeliğin simgesidir demiştiniz. Buradan başlayalım. Ayasofya'nın açılışı vesilesiyle halifelik meselesi gündeme geldi. Nasıl yorumlarsınız hocam?
Tamam. Aslında İbrahim Bey bu konulara kısmen az da olsa geçen programımızda değinmiştik. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın bir yanda sancakların altında diğer taraftan kılıçla hutbeye çıkmasının sembolik de olsa bazı önemi var diye konuşmuştuk. Ehemmiyeti var diye konuşmuştuk. Önemli olan sancak, kılıç, özellikle bunlar egemenliğin sembolleriydi. Ve bugün belki Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla beraber Türkiye'de bu egemenlik hakkını ciddi anlamda pekiştirmiş gözüküyor. Fakat dediğimiz gibi diğer taraftan da işte geçmişte halifelerin de işte kılıç kuşanarak hutbeye çıkması geleneğinden tutun da hilafeti tekrardan Türkiye'nin gündemine taşımak isteyen bazı gruplar oldu, bazı medya organları oldu. İşte Ayasofya'yı açtık sıra hilafette, hilafeti yeniden tesis edelim tarzında söylemler oldu. Ben o zaman da ifade etmiştim. Bu tür söylemler oldukça erken. Belki de Ayasofya ile ilgili yaşanan sevinci de gölgeliyor diye ifade etmiştim. Aslında geçen hafta itibariyle de sosyal medyayı biraz karıştırırken de denk geldim açıkçası. Bu meseleyi provoke eden bazı gruplarda var. Yani hilafeti istiyorum tarzında bir söylem geliştiren gruplar var. Bunların ben önemli bir kısmının dış mihraklı olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Belki hatırlarsınız 80'li yıllarda, 90'lı yılların başında Türkiye'de de bazı küçük gruplar oy kullanmak haramdır, demokratik evet. seçimlere de oy kullanma vesaire gibi ya da siyasetten Allah'a sığınırım tarzı böyle yaklaşımlar oldukça fazlaydı. Yani en azından dile getiriliyordu bu şeyler. Ama bugün de bazı ne diyelim Türkiye dışındaki çeşitli İslami gruplarda da benzer yaklaşımları görmek mümkün. Ve benim kanaatim olur ki Türkiye'de de bu algı provoke ediliyor. Evet. Yani hilafeti istiyorum tarzında yaklaşımlarla provoke ediliyor.
Hocam çok özür dilerim. 90'lı yılların sonunda hatırlarsınız Almanya'da bir vatandaş Federe İslam Devleti kurup halifeliğini ilan etmişti.
Doğru.
Yani böyle yani, tartışmalar aslında çok da bizim yabancı olduğumuz şeyler değil.
Doğru doğru. Yani İslam dünyasında bazı yerlerde Hizbut Tahrir bu tür söylemde bulunuyor. Bazı selefi gruplar bu tür söylemlerde bulunuyorlar. Ama ben en azından üniversitede okurken bu tür siyasete uzak duran ya da oy vermek haramdır diyenlerin birçoğunun siyasete girdiğini daha sonra gördüm açıkçası. Ama tekrar ediyorum yani hilafeti istiyorum şeklinde bugün provoke edilen bir şey var, ne diyelim, durum söz konusu. Ben bunun özellikle çok bu duruma çekinceli yaklaşıyorum açıkçası. Hilafet gibi bir mesele tekrardan gündeme gelecekse bu oldukça uzun bir süreçte ve doğal bir yolla olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Bunu belki birazdan tarihi bağlamını konuşurken de netleşecektir. Yani Osmanlı'nın hilafeti Mısır'dan tevarüs etmesinde bile ben aslında tedrici bir geçiş olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Yani öyle hızlı bir dönüşümle değil, tedrici bir dönüşümle olduğunu düşünüyorum. Bu Osmanlı'nın ne diyelim, İslam dünyasındaki yegane güç, uluslararası güç olması alakalı bir durumdu. Hilafet müessesesini tevarüz etmesi.
Evet.
Dolayısıyla eğer bu günümüz için konuşacak olursak, evet, Türkiye'nin yükselen bir profilinden söz etmek mümkün. Ama bu profilin daha da yükselmesiyle beraber bölgesel bir güç değil, belki uluslararası bir güç aktör haline gelmesiyle birlikte fiili bir durum olarak İslam dünyasının liderliği gibi bir husus ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.
Hocam, konuyu çok da iyi diş etmeden kısaca cevabınızı da alayım. Biliyorum daha konuşacak çok mevzumuz var ama geçen bir televizyon programına katılmıştık. Orada yine bu halifelik meselesi gündeme geldiğinde ben de tıpkı sizin dediğiniz gibi bunun bu tartışmanın şu an yerinin olmadığını, yani Türkiye'nin başka meselelerinin var olduğunu ve halifelik meselesinin gündeme getirilerek Ayasofya sevincinin gölgelendiğini söylemiştim. Bir hocamız da dedi ki, yani bu fikrin tartışılmasında bir problem yok bence. Halifelik olmalı mı, olmamalı mı, nasıl olmalı şeklinde bir tartışma aslında çok da rahatsız edici bir tartışma değil demişti. Yani biz şu an bunun yeri ve zamanı değil dediğimizde birileri, ya bu adamlar acaba halifeliğe karşı mı da böyle söylüyorlar falan gibi yorumlar yapıyorlar. Ama aslında öyle değil yani. Sonuç olarak elbette bu fikrin tartışılmasında bir beis yoktur, değil mi hocam?
Tabii ki. Yani niyetler halis olduktan sonra bir beis yok açıkçası. Ama önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani biz ne diyelim, belki provokasyonlara karşı biraz daha çekinceli yaklaşıyoruz. Yoksa İslam dünyasındaki birliğin, bütünlüğün ve bunun bir lidere, liderliğe ihtiyaç olduğunu söylemek belki de şöyle zahit olur. Yani bu konudaki bir gereklilik ve zorunluluk çok açık.
Evet.
Dolayısıyla bunun nasıl olacağı belki önümüzdeki süreçte netleşir. Yani bir devlet mi bu pozisyonu soyunur ya da İslam İşbirliği Teşkilatı şeklinde mi bu olur? Bunlar ayrı konulardır. Bunlar konuşulabilir, tartışılabilir ama ne diyelim, bu tartışmaların da doğal bir süreç içerisinde yürümesi gerekiyor. Yani dış mihrakların özellikle oyununa gelmeden, yani onların birilerini sahaya sürüp gündemi değiştirmelerine izin vermeden kendi doğal ortamında bunları bizim yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
Eyvallah hocam. Peki şimdi biraz mevzunun tarihçesine girelim isterseniz. Halife ne demek ki hocam, kelime anlamı olarak?
Halife aslında bizim de çok yabancı olduğumuz bir kavram değil. Hem tarihimiz açısından hem Türkçemize bile yansımalarının geçmesi bakımından yabancı olduğumuz bir kavram değil. Yani belki meselenin bir sözlük anlamına, bir de ıslahi terim anlamına bakmakta fayda vardır. Halife birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerine almak gibi bir anlamı var. Ya da birisinin ardından onun yerini doldurmak, vekalet etmek, temsil etmek gibi anlamları var kelime olarak. Bizim dinleyicilerimiz de bilir, bu anlamda Türkçe'de kullandığımız bir kelime var. Kalfa kelimesi.
Evet.
Kalfa kelimesi aslında halfe, halife kelimesinin Türkçe dönüşmesiyle oluşmuş bir kelime. Kalfa nasıl ki ustadan sonra belki ustanın yerini dolduracak, onun yerine geçecek kimse için kullanıyorsak, halife de aynı şekilde aslında Hazreti Peygamber'den sonra devlet başkanlığını ya da kurumunu temsil eden, o göreve gelen kimse için kullanılan bir tabir. Kalfa ifadesi İlginçtir. Biz daha modern Türkçe'de sadece böyle sanki mesleklerde işte marangozlukta vesaire gibi kullanılır zannediyorum. Oysa ki haremde bile harem kadınlar arasında kalfa tabirli kadınlar var. Yani bu aslında bir mertebeyi, bir rütbeyi, bir hiyerarşiyi göstermesi bakımından Türkçe'de de yer alıyor. Islah olarak da demin de ifade ettiğim gibi Hazreti Peygamber'den sonraki devlet başkanlığı kurumunu ifade eder hilafet. Halife de bu kurumun başındaki kimsedir. Bazen emir-ül müminin ismini kavramını duyarız. İmam ya da imamet kavramı da benzer şekilde kullanıldığını görüyoruz. Mesela hilafet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yer almamakta. Halife terimi ise biraz daha farklı bir anlamda kullanılmakta. İşte Allah'ın yeryüzündeki halifesi tabiri sıkça tekrarlanır. Ama benzer şekilde hadiste, Hazreti Peygamber'in hadislerinde baktığımızda ise hilafet kelimesiyle birlikte halife, imam, emir gibi kelimelerin yer aldığını ve bunlarla da genellikle devlet başkanı, yönetici, lider gibi kavramların, anlamların kastedildiği görülür. Ve bu anlamda hadiste en meşhur ve toplumda genel olarak bilinen bazı örneklerinden bahsetmek gerekirse, işte hilafetin Kureyş'e ait olduğu, halifelerin Kureyşli oldukları ya da olmaları gerektiği, iki halifeye aynı anda biat edilmemesi gerektiği, gerçek anlamda hilafetin 30 yıl süreceği ve daha sonra saltanata dönüşeceği gibi çeşitli ifadeler Hazreti Peygamber'in hadislerinde yer alıyor. Kabaca bu şekilde ben cevap vermiş olayım ilk sorunuza.
Eyvallah. Siyasi bir kavramdır diyebilir miyiz hocam tam olarak?
Doğru. Açıkçası hilafet kurumu zaman zaman bazı kitaplarda Batı ve Hristiyanlık dünyasındaki papalık kurumuyla mukayese ediliyor. Arada önemli bir fark var. O da şu. İslam dininde bizim inancımıza göre son inen ayette Cenab-ı Allah İslam dininin tamamlandığını ifade buyuruyor. Dolayısıyla halifelerin Hazreti Peygamber'den sonra dine bir şey ilave etmeleri mümkün değildir. Halifeler daha çok siyasi otoriteyi temsil ederler ve o güne kadar ki gelmiş olan İslam dininin prensiplerinin uygulanmasını aslında denetlerler ya da uygulanmasını sağlarlar. Bu anlamda dine bir şey ilave etme yetkileri yoktur. Ama papalık böyle değil. Papalık ruhani, dini bir temsildir. Bugün bile yani geçmişte Orta Çağ'da kısmen siyaset üzerinde etkisi olduğunu düşünebiliriz ama işte modern dönemde ya da 15. yüzyıldan sonra kilisenin giderek etkisi hem azaldı, hem dini, ruhani bir kimliğe büründü, hem de ara ara zaman zaman papanın işte bakıyorsunuz birisini aziz ilan ediyor, azize ilan ediyor, dine yeni eklemeler yapma yetkisini kendinde görüyoruz açıkçası. Bu anlamda hilafet için siyasi otorite demek daha doğru olur. Yeryüzünde dinin hükümlerini uygulamak üzere İslam toplumunun lideri diyebiliriz.
Evet. Hocam İslam dininin dört temel kaynağından bir tanesi de malumunuz kıyası fukaha. Yani İslam dininde işte temel nas olarak kabul edilen şeylere ekleme yapmak kesinlikle söz konusu olamaz. Ama hani havada kalmış bir takım mevzularla ilgili alimler kıyas ederek yeni hükümler verebilirler. Fakat halifenin de böyle bir şeyi yetkisi bildiğim kadarıyla yok.
Tabii. Yani edille-i şer'iye dediğimiz Kur'an, hadis, icma ve kıyas-ı fukaha. Bu dört unsur önemli ama hani zamanla dini konularda yorum yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Ama bu yorumu yapma yetkisi halife verilmiyor. Bu yorumu yapma yetkisi fukahaya, ulemaya veriliyor. Dolayısıyla onlar işte Kur'an-ı Kerim'e bakarak, hadise bakarak, icmaya bakarak, geçmiş ulemanın hem fikir oldukları konulara bakarak ya da bir analoji, bir benzetme, kıyas, mukayese yaparak karar vermeleri bizim geleneğimizde olan bir şey. Evet.
Evet hocam. Peki İslam dini şu an hali hazırda, İslam dünyası daha doğrusu, İslam dini demek çok doğru değil de, İslam dünyası paramparça olmuş vaziyette. Pek çok inanç, farklı mezhep, çeşitli işte davranış kalıplarına ait pek çok grup bulunuyor Türkiye dünyadaki Müslümanlar arasında. Şimdi çoğunluk olarak da baktığımızda, yani genel bir ayrım yapmak istersek, kategorizasyon yapmak istersek, Sünnilik ve Şiilik diye en genel çerçevesiyle ayırabiliriz. Yani Sünnilik ve Şiilik meselesinde halifelik nasıl söz konusu olur hocam? Yani işte tarihte mesela Şii devletler vardı. Sünni Osmanlı gibi, Selçuklu gibi devletler vardı. Yani Şiilerin ayrı halifesi, Sünnilerin ayrı halifesi mi oluyordu? Nasıl oluyordu hocam?
Evet. Hilaf ya da günümüz İslam dünyasının kanayan yaralarından bir tanesi Sünni ve Şii ayrımıdır. Zaman zaman İslam coğrafyasında bu grupların birbirleriyle çatıştığına da maalesef şahit oluyoruz. Bugün İslam dünyasında Sünni nüfus çoğunlukta. Ama Şii nüfusa baktığımızda daha çok İran'da, Irak'ta, işte Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de, işte Hindistan'daki Müslüman kesimde, Azerbaycan gibi yerlerde vesaire bunları görmek mümkün. Ve genel olarak bu Sünni ve Şiiler arasındaki görüş farklılığına baktığımızda da meselenin aslında biraz da bu hilafet meselesinde düğümlendiğini görüyoruz. Temeldeki farklılık nedir? Aslında Şiiler hilafet makamının, halifenin Hazreti Peygamber'in soyundan gelmesi gerektiğine inanıyorlardı. Ehl-i Beyt dedikleri, değil mi? Evet. Bugün Şiiler için bu kavram, hatta Türkiye'deki Aleviler için de çok önemli bir kavramdır. Şüphesiz Sünniler için de çok önemli bir kavramdır. Şiiler özellikle Hazreti Peygamber'in nevi şahsında, ailesinde bir Allah'ın rahmeti, bereketi olduğuna inanarak halifenin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanıyorlardı. Bu bağlamda da onun torunu Hazreti Ali'nin devamında Hazreti Hüseyin'le devam eden 12 tane imamın dönemine inanırlar Şiiler. Diğer taraftan Sünniler ise halifelerin Hazreti Peygamber'in en yakınında olan insanlar olduğuna inanırlar. Raşid insanlar olduğuna inanırlar. Hulefai Raşidin, Raşid halifeler deriz. İşte Hazreti Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi cennetle müjdelenmiş insanlardır, sahabelerdir bunlar. Dolayısıyla Şii iddialarında ilk halifenin Hazreti Ali olması gerektiği ama Hazreti Ebu Bekir'in bunu gasp ettiği şeklinde bir inanış vardır. Ama biz biliyoruz ki o Haydar kalelerini işte cengaverliğiyle yıkan Hazreti Ali böyle bir gasp söz konusu olsaydı herhalde sessiz kalmazdı. Evet. Hazreti Ebu Bekir'e gecikmeli de olsa biat etmezdi. Dolayısıyla burada böyle bir görüş farklılığı söz konusu. Tabii bir de Şii literatüründe İslam toplumunun önderliğini yapacak kimse için daha çok bir imam ifadesini, imamlık ifadesini görüyoruz.
Halife çok yok sanki, değil mi?
Evet, halife tabiri çok Şii literatüründe kullanılmıyor ve Sünnilerin hilafet algısından biraz da farklı olarak Şiilerde imamlar mesela masumdur. Yani hata yapmazlar, günah işlemezler. Onlara böyle tabiri caizse olağanüstü bir pozisyon da biçilir. Ve o yaygın en ne diyelim Şii gruplardan en büyük olan 12 imam Şiiliğine bakıldığında işte 12 imam vardır. Bunlardan 12.si işte 800'lü yılların ortasına kaybolmuştur ortadan ve Mesih olarak tekrardan dönüp insanlığı kurtaracağına inanılır. Bu söylediklerim temel ayrım ama belki bir noktaya daha vurgu yapmak lazım. Sünni ve Şiileri birbirinden ayıran o da Hazreti Hüseyin'in şehadeti. Yani biliyorsunuz az önce zikrettik peygamberin hadisinde hilafet 30 yıldır diyor. Hı-hı. Dolayısıyla 4 halifenin hilafeti 30 yıl sürecek ve bundan sonra Muaviye'nin iktidarıyla beraber saltanat dönemi, hanedanlık dönemi başlıyor. Çünkü Muaviye daha hayattayken oğlu Yezid'i halife ilan edecektir. Hı-hı. Ve ciddi bir hilafet kurumunda dönüşümü tetikleyecektir. Tabii Muaviye 680 yılında öldüğünde bir yanda Yezid hilafet iddiasında bulunacak. Hı-hı. Diğer taraftan da Müslümanlar Hazreti Hüseyin'e bu teklifi götürecekler. Bu da kaçınılmaz olarak iki tarafın çarpışmasına götürecek meseleyi ve maalesef dramatik bir şekilde Hazreti Hüseyin ve yanındakilerin şehadeti Kerbela'da olacak ve bu durumda İslam dünyası için çok ne diyelim tarihteki çok önemli bir dönüm noktası, kırılma noktası haline gelecek. İlginç olan nokta şudur ki Sünniler Hazreti Hüseyin'i çok severler, Şiiler gibi. Burada karşı tarafta Sünni olduğu iddia edilen Yezid, şu anda bırakın Şiileri, Sünnilerin bile çocuklarına isim olarak vermedikleri bir isimdir.
Evet.
Yezid adeta bizim kültürümüzde hakaret olarak kabul edilir. Bir insana Yezid dediğinizde, değil mi?
Evet.
Dolayısıyla yani mesele ya da Kerbela'da yaşanan bu elim hadise Sünniler için de bir yaradır.
Hocam,
gönlü kan ağlar.
Özür dilerim. Osmanlı'da mesela Bayezid ifadesi hani Yezid olmayan anlamında kullanıldığı için padişahlara verildiği söyleniyor. Evet. Doğru mudur bu da?
Evet, evet. Doğru. Yani biz daha çok ona Türkçeleşmiş böyle bir şekilde Beyazıt falan diyoruz. Bayezid ifadesi daha doğru bir kullanım. Siz de bunu teyit etmiş oldunuz. Dolayısıyla sorunun ikinci kısmı vardı. Şiilikle Sünnilik maalesef İslam dünyasında özellikle 10. yüzyılda ciddi bir parçalanmaya neden olacak. Yani 10. yüzyılda Fatımiler, Rüeyhoğulları, Karmatiler gibi önemli Şii kuvvetler ortaya çıkacak. Fatımiler devlet kuracak, Tunus'u ve Mısır'ı ele geçirecek ve kendi halifeleri olacak. Dolayısıyla İslam dünyasında aynı anda birden fazla halifenin olduğu dönemler olacak. Bağdat'ta Abbas halifesi, Mısır'da, Kahire'de Fatimi halifesi, Endülüs Emevilerinde de ayrı bir halife. Yani bu artık 10. yüzyılda İslam dünyasının siyasi olarak, dini olarak belki demesek de parçalanmışlığını da göstermesi bakımından önemli diyelim.
Evet hocam. Dilerseniz bir ara verelim. Ardından Osmanlı öncesi halifelik meselesini konuşarak programımıza devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programında bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Aradan önce halifelik meselesinin biraz kavramsal kökeni üzerine konuştuk. Papalık müessesesi ile kıyasladık ve Sünnilik, Şiilik konusunda halifeliğin durumunu kıymetli hocamızla masaya yatırmaya çalıştık. Hocam Osmanlı öncesinde halifelik konusunu biraz anlatacak olursak neler söylersiniz?
Evet, aradan önce Muaviye'nin iktidara gelmesiyle hilafetin hanedana, saltanata döndüğünü ifade etmiştik. Hı-hı. Emevi dönemi İslam tarihinde yaklaşık 90 yıllık bir dönemdir. Genelde ciddi eleştirilere de maruz kalınan bir hilafet dönemidir bu. Yani bazı halifelerin ne diyelim İslam'ı yeterince temsil edemediği, İslami pratikleri yerine getirmediği ya da işte Arapları kayırma gibi çeşitli pratiklerinden dolayı eleştirildiğini biliyoruz. Emeviler döneminde hatırlanması gereken önemli bir isim var. Ve bazı kitaplar şöyle bir ifadede bulunur. Eğer Raşid halifeler 5 tane olsaydı 5.'si Ömer bin Abdülaziz olurdu şeklinde. Abdülaziz takriben 717-720 yıllarında 3 yıllık bir kısa hilafeti var ama adaletiyle ve İslam'ı temsiliyetiyle gerçekten ayrı ve istisnai bir yeri var. Ve 750 yılında Emevi hanedanlığına, hilafetine son veriliyor. Abbasiler bu defa hilafeti ve İslam dünyasında siyasi temsiliyeti ele alıyorlar. Abbasiler döneminde hilafet hem genişliyor hem de daha ne diyelim özüne uygun bir şekilde temsil edilmeye başlamıyor. Ve Emevilere kıyasla çok daha uzun bir süre hilafetin Abbasi hakimiyetinde olduğunu biliyoruz. Yani 750'den 1258 yılına kadar 508 yıl hilafet kurumu Abbasi hanedanıyla ailesiyle birlikte anılacak. Ta ki Moğol askeri hükümdarı Hülagü Bağdat şehrini işgal edip yağmalayıp halifeyi de Moğol atlıları ayakları altında çiğnetip öldürene kadar. Dolayısıyla 1258 yılındaki bu elim hadise İslam dünyası için çok böyle psikolojik etkileri yüksek bir hadisedir. Hem İslam başkenti düşüyor, hem halifesi öldürülüyor. Birçok açıdan sonuçları çok büyük olan bir hadise. O kütüphane, o ilim geleneği yağmalanıyor bir anlamda. Bazı müsteşrikler İslam medeniyeti bu tarihten itibaren gerileme sürecine girmiş dese de bu doğru bir yaklaşım değil. Yani sonuçta Osmanlı gibi, efendimizin Babürler gibi çok önemli İslam devletleri bu tarihten sonra ortaya çıktı. Şimdi burada bir diğer soru da şu. Demin de ifade ettik. Aynı anda birden fazla halife vardı. Yani Emeviler 750 yılında sona erdiğinde halifenin ailesinden bir üye İspanya'ya kaçmıştı. Endülüs Emevilerinde hilafeti devam ettirecek. İlk yıllarda, bu 700 ve 800'lü yıllarda Endülüs Emevilerinde hilafet vurgusunu çok kuvvetli bir şekilde görmüyoruz. Ama 900'lü yılların ilk çeyreğinde 3. Abdurrahman çok net bir şekilde halife unvanını kullanıyor. Aynı Fatimi Devleti'nde, Mısır'da olduğu gibi. Dolayısıyla birden fazla halife aynı anda oluyor. Bir diğer husus da şu, İslam alimleri bunu tartışmışlar. Özellikle Gazali gibi, Maverdi gibi isimler aynı anda birden fazla halife olabilir mi? Ya da halife ile sultan aynı kişi olmak zorunda mı? Bunlar ayrı ayrı kimseler olabilir mi? Çünkü İslam tarihinin önemli bir kesiminde sultan ile halife, yani siyasi lider ile dini otorite diyelim, aynı kişilikte birleşiyordu. Bu 10. yüzyıldan itibaren sorgulanmaya başlandı. Çünkü işte Büreyhoğulları Bağdat'ı işgal etti. Ve biz biliyoruz ki işte 1055 yılında Selçuklu Tuğrul Bey gitti ve Bağdat'ı ve halifeyi Şii hakimiyetinden kurtardı. Bunu önceki programlarda da değindiğimizi düşünüyorum.
Evet.
Türkler tarih boyunca hep Sünni İslam'ın savunuculuğunu yapmış. Bu anlamda halife kendilerinden olmasa bile, yani Bağdatlı olsa bile, onu Şii tehdidinden kurtarmışlar. İşte Fatimilerle kısmen mücadele etmişler vesaire. Ama tekrardan o kronolojik şeyi takip edersek, 1258'de halife öldürülünce ne oldu? 1258'deki Moğol istilasından sonra 3 yıl İslam dünyası halifesiz kaldı. O süreçte işte Moğolların bugünkü Suriye'nin güneyi ve Filistin'e doğru gittikleri bir askeri harekat var. Aynı Calut Savaşı'nda 1261'de Memlüklüler Moğol ordularını durduruyor, biliyoruz. Ve bu aşamadan sonra Memlük iktidarındaki Baybars Abbasi halife ailesinden işte birisini davet edip onu halife ilan edecek. Tabi burada Memlük Sultanı'nın bu girişimi siyasi bir girişim ve kendi meşruiyetini, itibarını artırmak için yapmış olduğu bir girişim. Yani Memlüklü Devleti'nde işte Osmanlılar tarafından fethedildiği 1517 yılına kadar Memlük Sultanı'nın yanında halifede ismen duruyordu. Yani fonksiyon olarak işleri yüksek bir pozisyonda değildi ama Memlük Devleti'ni İslam dünyasına daha itibarlı, daha meşru bir zemine oturttuğunu söyleyebiliriz.
Evet. Hocam peki halifelik Mısır'ın fethiyle Osmanlı'ya geçiyor. İşte Yavuz Sultan Selim Han Mısır Seferi düzenliyor. Memlükleri yendikten sonra halifeliği de alarak Kutsal Emanetlerle beraber İstanbul'a dönüyor. Orada nasıl bir geçiş yapılıyor? Yani bir tören mi düzenleniyor? İşte Ayasofya'da herhangi bir tören, bir etkinlik var mı? Nasıl gerçekleştiriliyor halifeliğin geçişi hocam?
Şimdi demin de söyledik ya, aynı anda birden fazla halife ünvanının kullanılması ya da halifenin olması ya da halife ile sultanın aynı kişi mi, ayrı ayrı kişiler olup olamayacağı tartışılıyor demiştik. Hı hı. Birincisi, Osmanlı sultanları Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden önce de halife ünvanını kullanıyor. Hı. Yani 1. Murat'tan itibaren Osmanlı sultanlarının bunu kullandığını biliyoruz.
Peki çok özür dilerim yani, hocam, araya gireceğim. Bu sıfatı kullanıyorlar ama İslam dünyasında bir karşılığı oluyor mu acaba?
Yani şöyle söyleyeyim. Müslüman devletler kendi hakimiyetleri alanında bu ünvanı kullanabiliyorlar. Bunu görüyoruz. İslam dünyasındaki kabulü aslında zamanla ve o devletin iktidarının pekişmesiyle biraz gerçekleşiyor.
Evet.
Yani şöyle söyleyelim. Mesela Yıldırım Beyazıt, yani Yavuz'dan önceki bir dönemde Nilbolu zaferini elde ettiğinde Memlük halifesi Yıldırım Beyazıt'a çeşitli ünvanlar veriyor. Yani onu taltif ediyor. Bu bir anlamda Osmanlı'nın itibarının yani halife tarafından da tanındığını gösteriyor aslında. Burada şöyle bir şeyden bahsedebiliriz yani. Bunun ya da şer'i dayanağı olarak hakka riayetle adaleti yerine getiren ve şeriatı uygulayan sultanlar kendi ülkelerinde halife sıfatını kullanabilirler şeklinde bir yorum var.
Hı-hı.
Dolayısıyla Osmanlı sultanları da kendi ülkelerinde adaleti tesis eden, İslam'ın şeraitini uygulayan yöneticiler olarak 1. Murat'tan itibaren bu ünvanı kullandıklarını söyleyebiliriz.
Evet.
Mısır'ın fethi ve hilafetin geçişini de söyleyelim.
Bilmiyorum.
Şimdi bazı kaynaklarda Mısır'ın fethinin akabinde Yavuz Sultan Selim'le o dönemin halifesi 3. Mütevekkil Alellah arasında bir görüşme olduğunu ve İstanbul'a getirdiğini, Eyüp Sultan Camii'nde ya da bazı rivayetlerde Ayasofya Camii'nde bir tören yapıldığını ve bu törenle hilafet kılıcını, bu tabir önemli,
evet.
Diyanet İşleri Başkanı da kılıç giymesi bakımından hilafet kılıcını padişaha kuşatarak ünvanını yeni sahibine verdiğine dair rivayetler var. Şimdi ilginç olan şey şu, bu bir rivayet ve Yavuz Sultan Selim dönemine ait tarihi kaynaklarda bu bilgi de yok. Dolayısıyla birçok tarihçi böyle bir resmi törenin yapıldığına dair orijinal bir belge vesaire bulunmadığını söylüyor.
Evet.
Bu rivayetin biraz geriye dönük olarak sonradan oluşturulduğunu ifade ediyorlar. Bu konuda Tufan Buzpınar Hoca'nın bir makalesi var. Ben o yoruma da katılıyorum.
Hı hı.
Şöyle ki, Memlük halifesi Mısır fethinden sonra İstanbul'a getiriliyor. Ve İstanbul'da gözetim altında tutuluyor. Yani neden? Yani çünkü Mısır fethedilmiş, halife ve hilafet önemli bir kurum.
Hı hı.
Bir zafiyet gösterildiğinde yeniden bu iddiasında bulunabilir, yeniden bir devlet kurma iddiasında bulunabilir. Halife 3. Mütevekkil İstanbul'a getirilip burada gözetim altında tutuluyor. Şimdi hepimizin bildiği bir şey var. Yavuz Sultan Selim Mısır fethinden sonra Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn iki haram şehrin, kutsal şehrin hizmetçisi ünvanını kullanıyor. Bunu biliyoruz.
Evet.
Fakat asıl hilafet ünvanlarındaki vurgunun yükselmesi Kanuni Sultan Süleyman döneminde oluyor. Buradaki kritik yorum şu, ben biraz bu yorumdan yanayım açıkçası. İstanbul'daki Memlük Halifesi 3. Mütevekkil 1542-43 gibi yıllarda ölüyor. Ecebiyle ölüyor. Yani Yavuz Sultan Selim dönemi bitmiş, Kanuni Sultan Süleyman döneminin ortalarına gelinmiş neredeyse. Ve Memlük Halifesi ölüyor. Ve işte o Memlük Halifesi öldükten sonra benim kanaatim Osmanlı uleması, ilmiyesi bunu tartışıyor. Yani şimdi ne olacak?
Evet.
Halife ünvanına en layık olan kim? Ve bu dönemde mesela Kanuni'nin sadrazamlarından Lütfi Paşa risaleler kaleme alıyor. Ve bu risalede Kanuni Sultan Süleyman'ın zamanın imamı olduğu, bütün Müslümanların onun imamlığını tasdik ettiğini mesela belirtiyor. Ve halifenin Kureyş kabilesinden gelme şartının bulunmadığını bir şekilde yazıyor. Ve aslında dönemin süper gücü olarak, en baştaki konuşmamıza da dönersek,
evet,
dönemin süper gücü olarak ve bu kuruma en layık olan siyasi otorite olarak Osmanlı Devleti'nin ve onun başındaki Kanuni Sultan Süleyman'ın buna en layık olduğu tekrardan teyit ediliyor. İşte Lütfi Paşalar ve dönemin en kuvvetli ilmiyesi Ebu Suud Efendiler vesaire ve bunun belki de doğal bir sonucu olarak da işte biz Kanuni Sultan Süleyman'ın çok kuvvetli halife ünvanları kullandığını görüyoruz. Yavuz ilgili bir tane söne çıkıyor. Hadimül Harameyn-i Şerife. Ama Kanuni'de Emir-i Müminin, Halife-i Ruh-i Zemin, yeryüzünün halifesi, Zillullahi fil art, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi gibi böyle çok kuvvetli halife ünvanlarının da kullanıldığını görüyoruz. Bu açıdan yani meselenin bir Mısır fethi öncesi durumu var. Osmanlı halifelerinin, sultanlarının halife ünvanı kullanması. Mısır'ın fethinden sonra halifenin İstanbul'a getirilmesi var. Ve Yavuz'un Hadimül Harameyn sıfatını kullanması söz konusu. Ama sürecin belki de zirveye ulaştığı nokta Kanuni Sultan Süleyman dönemi diye düşünüyorum açıkçası.
Halifelik kurumunun Osmanlı padişahları nezdinde özellikle 2. Abdülhamit dönemine kadar çok kullanılmadığı, çok dillendirilmediği söylenir hocam. Bununla ilgili ayrıca konuşmak isterim ama bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi şeyden bahsettiniz. İşte halifelik devir teslim töreninin Ayasofya'da veya Eyüp Sultan'da yapıldığına dair bir takım rivayetlerin olduğunu anlattınız. Şimdi Osmanlı tarihinde veya tarihte şöyle bir gelenek var malumunuz. Feridun Emecan Hoca'nın da burada kulakları çınlasın. Şeyde İlk Osmanlılar kitabında ve Osmanlı Klasik Çağında Savaş kitabında ifade ettiği bir husus var. İşte her yönetici kendi tarihçilerini besleyip onların kitaplarını, kendi tarihlerini yazmalarını sağlıyor. Mesela Ankara Savaşı ile ilgili Timur'un tarihçilerinin kaleme aldığı şeylere baktığınızda Timur'u haklı görüyorsunuz. Osmanlı tarihçilerinin kaleme aldığı şeylere baktığınızda Osmanlı'yı Yıldırım Beyazıt'ı haklı görüyorsunuz. Dolayısıyla hani Yavuz Sultan Selim döneminde belki veya ondan sonraki dönemde bu halifelik devrinin meşruiyet zeminini oluşturmak için de bu rivayetler ortaya çıkarılmış olabilir mi?
Belki daha sonra, yani Yavuz döneminde değil de daha sonra bu tartışmalar yapılmış olabilir ya da bu literatür rivayetler oluşturulmuş diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani dediğiniz doğru, yani tarihi yapmak kadar onu yazmak ve dolayısıyla da yaşanan hadiselerin ya da elde edilen zaferlerin siyasi anlamda bir propagandasını yapmak da önemli.
Evet.
Dolayısıyla tarihçilere bunları yazdırmak önemli. Vaka mühürler bu açıdan önemli. Ama Yavuz Sultan Selim döneminde Selimname literatürü var. Yani birçok vekainame yazılıyor dönemde. Yani sayısını bilmiyorum ama belki onlarca. Dolayısıyla bu kitaplarda Ayasofya ya da Eyüp Sultan'da böyle bir törenden bahsedilmemesi biraz ilginç duruyor açıkçası. Hı-hı. Ve Kanuni döneminde bunun biraz daha hilafete vurgu yapıldığını söyledik. Aslında bir dönem daha var. Yani siz Abdülhamit ismini zikrettiniz. Abdülhamit'ten önce bir dönemde daha hilafet öne çıkacak. Hı-hı. Belki zamanımız yetmez Abdülhamit'e ve sonraki gelişmeleri haftaya konuşabiliriz muhtemelen. O da 1700'lerin sonunda Osmanlı-Rus Savaşı, meşhur 1768-74 yılları arasındaki 6 yıllık savaşta Osmanlı çok çok ciddi bir yenilgi alacak. Sonucunda Küçük Kaynarca Anlaşması imzalanacak. Bu savaşın ve anlaşmanın önemi nedir? Osmanlı Devleti ilk defa büyük bir Müslüman toprağına, daha önce kendi hakimiyetinde olan büyük bir Müslüman toprağı hakimiyetinden çıkıyor. Kırım. Ve Kırım Müslümanları anlaşmaya göre, Küçük Kaynarca Anlaşması'na göre dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı. Yani bu uluslararası bir anlaşmada halifenin hatta batılı bir devlet tarafından tanınması bakımından diplomatik bir önemini göstermesi bakımından önemli. Yani Kırım Osmanlı toprağı olmaktan çıkmış ama oranın müftülerini, baş müftüsünü hala Osmanlı Sultanı ve halifesi atıyor. Bu açıdan batılı bir devletle yapılan anlaşmada hilafetin tanınması önemli. Başka Müslüman devletlerle işte Aceh'den tutun da Afganistan'a, Fas'a kadar yazılan birçok mektupta yine sultanların kendilerini halife olarak ve hilafet kurumunun Osmanlı yedinde elinde olduğunu zikrettiklerini görüyoruz. Ama dediğiniz gibi Kanuni ve belki arada Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra bir sonra zikredeceğimiz sultan Abdülhamit herhalde olabilir. Tanzimat döneminde nitekim biraz hilafetin rolü azalıyor. Daha çok saltanat ön plana çıkacak. Çünkü Tanzimat'ta tebanın eşitliği kavramı öne çıkacak. Yani Müslüm ve gayrimüslim tebanın eşitliği. O yüzden de hilafet daha çok Müslümanların lideri gibi düşünürken saltanat ve sultanlık, sultan, Müslüm, gayrimüslim hepsinin lideri şeklinde algılanmaya başlanacak Tanzimat'la birlikte.
Evet. Hocam son soru. Çok kısaca yanıt alabilirsem sevinirim. Şimdi Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman döneminde zirve noktasına ulaşıyor güç olarak. Süper güç diye ifade ettiniz siz de bunu. O dönemin başlarında işte Abbasi halifesinin İstanbul'da hayatını kaybetmesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman halifelik... Memlük halifesinin hayatını kaybetmesinden sonra Kanuni Sultan Süleyman halifelik sıfatını almaya başlıyor. Fakat işte ifade buyurduğunuz gibi Küçük Kaynarca Anlaşması'nın olduğu döneme kadar kullanılmıyor halifelik sıfatı ve müessesesi. Niçin hocam? Yani Osmanlı ihtiyaç duymadığı için mi? Yoksa bunun başka bir gerekçesi sebebi olabilir mi?
Yani demin de zikretmeye çalıştım. Aslında işte 3. Mütevekkil'in İstanbul'da ölmesi fiili bir durum ortaya çıkartıyor. Ve o boşluğu yoğun bir şekilde Osmanlı kullanıyor, dolduruyor. Yani çok kuvvetli hilafet ünvanlarıyla. Yani muhtemelen bir yani 3. Selim'den sonra efendime söyleyeyim daha düşük profil 3. Selim diyorum yanlış söyledim. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra 2. Selim gibi ve devamında daha düşük profilli sultanların gelmesi biraz daha bu yönde bizim ne diyelim zihnimizde hilafet kurumunun sanki yeterince kullanılmadığı gibi bir algı oluşturmuş olabilir. Açıkçası vurgu en azından Yavuz ve Kanuni dönemindeki gibi değil. Ama şunu da ben söyleyemiyorum. Yani bu konuda arşiv belgelerine ya da bütün tarihi kaynaklara bakmak gerekir. Yani aradaki ya da Kanuni'den sonraki sultanların hiç hilafet ünvanı kullanmadığı şeklinde bir şey söyleyemem.
Kesin yani bir bilgi bunu, yok yani.
Yok ama en azından vurgunun zayıfladığını net bir şekilde söyleyebiliriz.
Evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Çok teşekkür ederim hocam.
Estağfurullah. Ben teşekkür
Keyifli
ederim.
Keyifli bir söyleşi oldu. Haftaya nasip olursa
dinleyicilerimiz.
Kesinlikle hocam, ben şahsen istifade ettim, çok memnun oldum, Allah razı olsun diyorum tekrar.
Estağfurullah.
Önümüzdeki hafta inşallah bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz, Abdülhamit dönemini.
İnşallah.
Eyvallah hocam.
İnşallah. Yani Abdülhamit dönemiyle başlayıp belki hilafetin kaldırılması, bu bağlamda 1920'lerdeki hilafet tartışmalarını konuşuruz inşallah.
İnşallah hocam, tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikteydiniz. Programımızda halifeliğin kelime anlamını, tarihçesini masaya yatırdık. 2. Abdülhamit dönemine kadar açıkçası gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta inşallah buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.